başlıyor.
Herkese merhaba.
Akşamlar.
Ar-Ge ve İnovasyon Masası programında daha hoş geldiniz. Evet Ahmet, yine sen başla istersen.
Olur. Nasılsın Çağrı? Görüşmeyeli iyisin.
Çok iyiyim. Fazla bile iyiyim diyebilirim.
İyi,
İşler
süper.
yoğun. Tabii işler yoğun olunca da keyfimiz tavana vuruyor.
Aynen.
Sen nasılsın?
Bugün iyiyim ben de. Gayet iyi. Biz de koşturmaca. İşte yine bir konu belirledik. Bakalım bu hafta onun hakkında konuşacağız seninle.
Evet, nedir bu haftaki konumuz Ahmet?
Bu haftaki konu önce şey diyeyim. Bugün 14. programımız. 13. programı bitirdik. 14 yaşına
gidiyoruz. 13'ü kazasız belasız atlattıksa sıkıntı yok.
Aynen. 14 program. Bundan sonra da yeni konularla ve yine konuklarımızla devam edeceğiz. Önemli konulardan birini bugün işleyeceğiz. Paris Anlaşması'ndan söz edeceğiz kısaca. Tabii Paris Anlaşması'nın teknik detaylarına girmekten çok bu anlaşmanın amaçları ne? Ne gibi yükümlülükleri var? Ve bu kapsamda hani biz neler yaptık, neler yapıyoruz şeklinde biraz daha teknik, yani şartnamenin teknik maddelerinden daha uzak bir konuda konuşacağız. Biraz daha Ar-Ge ve inovasyon içerikli.
Tabii. Burada
daha
önemli
önceki
olan şey aslında tamam bu anlaşma var, Türkiye'nin de taahhütleri var ama biz buradan ne çıkaracağız, ne tip Ar-Ge konuları çıkabilir, ne tip inovatif ürünler ortaya çıkabilir ya da nasıl pozisyon almalıyız. Şimdi bunlar oldukça önemli.
Aynen öyle. Aslında bunu daha önceki yaptığımız bir programda yine ele almıştık. Temiz teknolojiler ve yeşil enerji başlığı altında. Aslında Paris Anlaşması da bu temiz teknoloji ve yeşil enerjiyi teşvik eden politika kararlarının alındığı bir anlaşma şeklinde karşımıza çıkıyor. Hepimizin bildiği üzere enerji tüketiminin hızla artmasına paralel olarak alışılığa geldiğimiz kullanılan enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği bilimsel bulgularla da zaten ispat edilmiş durumda. Bununla beraber iklim değişikliği ve çevre sorunları da ekonomik ve toplumsal hayata etkileri gün geçtikçe artıyor. Bunun zaten hepimiz farkındayız. İşte bu tarz iklim değişikliği ve çevre sorunlarının önüne geçmek anlamında çeşitli politikalar üretiliyor, çeşitli strateji belgeleri oluşturuluyor ve çeşitli anlaşmalar dünya devletleri veya ülke boyutunda çeşitli strateji belgeleri veya anlaşmalar imzalanabiliyor. Bunların en önemlilerinden biri Paris Anlaşması. Bu Paris Anlaşması'nın öncesinde bir tabii kısa bir hikaye var. Aslında Paris Anlaşması öncesinde bir Kyoto Protokolü ile başladı bu serüven. Ondan da çok kısa bahsedersek Kyoto Protokolü sanayileşmiş ülkeler ile piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan ülkelerin atmosfere kattıkları bu sera gazı emisyonlarını daha önce de konuşmuştuk. Azaltmak veya sınırlandırmak olarak belirledikleri bir protokoldü. Bu protokolün hedefi emisyon seviyesini 2008-2012 yılları arasında 90'lı yıllarındaki seviyeden %5 kadar daha aşağıya düşürmekti. Hedefler tabii 2020 yılında emisyonların %18'e kadar düşürmesi şeklindeydi. Ancak bu anlaşma çeşitli değişiklikler vesaire oldu. Normalde 144 ülkenin kabul etmesi gerekiyorken bu protokolü yürürlüğe girmesi için 135 ülke tarafından kabul edildi ve maalesef yürürlüğe girmedi. Bu Kyoto Protokolü'nün 2020 yılında sona ermesinden sonra da 12 Aralık 2015 tarihinde Paris'te Paris Anlaşması kabul edildi. Tabii Paris Anlaşması'nın kabul edilmesine uygulama anlamında yeterli değil. Bu anlaşmanın uygulanması ekonomik ve sosyal dönüşüm anlamında da önemli sorumluluklar getiriyor. Bunun dışında ihtiyacı olan ülkelere de mali, teknik ve kapasite geliştirme destekleri de sunuyor. Bu zaten hani basında da gündem oldu. Bu tarz destekler de veriliyor, bu anlaşmanın uygulanmaya alınması. Gelişmiş ülke statüsünde yer alan ülkelere de daha az donanıma sahip ve daha savunmasız ülkelere finansal yardım sağlama sorumluluğu da yüklüyor. Bu Paris Anlaşması'nın önemli maddelerinden biri. Türkiye'nin ulusal katkı beyanı vardı bu Paris Anlaşması kapsamında. Sera gazı emisyonunu 2030 yılında referans senaryoya göre %18'de %21 kadar azaltmayı öngörüyordu. Yaptığımız ulusal katkı beyanındaki durum bu şekildeydi. Daha sonra bu tabii emisyon ve anlaşma ile ilgili çeşitli sorumlulukların olması nedeniyle hani meclis tarafından yürürlüğe konulan bir durum olmadı.
Ahmet.
Paris Anlaşması'nı yürürlüğe koyduk. Bunların en önemli yani bu protokolün
Ahmet arada senin görüntün donuyor gibi oluyor ama acaba bir tek bana mı
bakayım.
yoksa?
Yani ben de bir şey görmüyorum ama
Öyle mi? Buradan ben de bir kontrol
şu
edeyim.
an sanki senin görüntün dondu ama Çağrı.
Öyle mi? Acaba hangimiz düşüyoruz? Aa. Evet, Ahmet sende problem var. Acaba hangimiz
Bende mi var
düşüyoruz?
acaba?
Şu an
Bende
YouTube'dan
bakayım.
bakıyorum. Sen dolmuşsun.
Ben mi dolmuşum? Şu an nasıl peki? İyi mi?
Şu an iyi.
Aynı
Evet,
mı?
şu
Tamam,
an
düzeldi o
iyi.
zaman. Süper. Kaldığım yerden devam edeyim istersen. Yani buradaki mutlak en
Geçtiğimiz.
önemli şey emisyon azaltımını mümkün olduğunca düşük seviyelere çekebilmek. Bu durumda en önemli şey talebin kabul edilmesi halinde Türkiye küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandıracak ve 2050 yılına kadar biraz önce de söz ettiğim gibi sera gazı emisyonlarını da sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirecek. Bu şekilde bu macerayı da Kyoto protokolüne, Paris Antlaşması'ndaki yükümlülüklerimize bu şekilde özetleme
Tabii
yapabiliriz.
sen bu işin tabii bu kitabi tarafını anlatmış oldun.
Evet, tabii.
Ben de benim tarafımdan nasıl göründüğünü tabii anlatayım.
Aynen.
Şimdi tabii dünya nüfusu hızla artıyor. Ve dünya nüfusunun hızla artması yanı sıra teknolojik gelişim de oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Teknolojik gelişimin aslında bizim konumuzla olan alakası işte her bir yeni teknolojik aracın belli bir enerjiyle çalışıyor olması ve dolayısıyla daha fazla bir enerji ihtiyacının ortaya çıkması. Ama tabii sadece enerjiyle de alakalı değil. İşte nüfus çok hızlı artıyor. İşte daha fazla tarımsal bir üretim gerekiyor. İşte daha fazla bir hayvancılık yapılması gerekiyor. Ya da işte yeni binalar yapılacak, daha fazla çelik üretilmesi gerekiyor. İşte bu hem enerji, hem su kaynakları, hem ortaya çıkan emisyon bakımından bir inanılmaz bir kirlilik yaratıyor. Buradaki en büyük sıkıntımız aslında bu kirliliğin insan nüfusunun artış ve teknolojinin daha hızlı ilerliyor olmasıyla birlikte daha da artacağı, daha hızlanarak artacağı. Yani çok açık söylemek gerekirse dünyamız ölüyor, kaynakları tükeniyor ve tabii dünyanın kaynakların tükenmesi, ölmesi aslında bizim burada yaşamımızı devam ettirebilecek kadar bir temiz havaya, bir temiz suya sahip olamamamız anlamına geliyor. Tabii hal buyken de dünya üzerinde tabii bir sürü bilim adamı bu konuya dikkat çeken birçok çalışma yapmış zamanında. Ve tabii ülkeler de bunun farkına varmışlar. Ama tabii farkına varmış olmak da bir işe yaramıyor. Çünkü bildiğin gibi dünyada ekonomik bir düzen var. Ve bu düzen içerisinde ülkeler birbirleriyle yarışıyorlar.
Evet.
İşte kim daha ucuza çelik üretecek? İşte kim buğdayı daha fazla üretip daha ucuza satabilecek gibi birçok çekişme noktası var. Ve elbette ki bu çekişme noktaları da işte pazarlamanın tabii aslı biraz şeydir, yani böyle indirim de bir
Aynen.
rakibinizle karşılaştığınız zaman fiyat kırarsınız ve tabii bu fiyat kırmaların sonunda da ürün üretim süreçlerinin maliyetinin düşmesi ya da düşürülmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir ürün üretim prosesinin maliyetinin düşürülmesi demek aslında çeşitli kontrol ya da yani şey diyelim, çeşitli kontrol mekanizmalarının ortadan kaldırılması da mümkün. İşte ürün kalitesinin işte sürdürülebilir olması hani belki çok önemsenmiyor. Ya da işte o süreçte ne kadar enerji tüketildiği, ne kadar doğanın kirletildiği çok dikkate alınmıyor. Yeter ki işte her şeyi çok ucuza üretebilelim mantığıyla gidiyor bir süreç. Dolayısıyla da giderek hızlanan bir kirlenmeye sebep oluyor bu rekabet ortamı. Böyle bir durum var. Özellikle sanayi tarafı tabii çok önemli bir enerji tüketicisi. Bunun dışında tabii tarım yine öyle, kaynakları çok fazla tükettiğimiz bir alan ki mecbur yiyeceğiz yani bir şekilde. Bunun dışında tabii biz de önemli enerji tüketicileriyiz. İşte ne yapıyoruz? Cep telefonu kullanıyoruz, laptop, buzdolabı, klima, işte televizyon. Bitmiyor.
Bitmiyor, aynen.
İnsan çok farkında olmasa bile doğayı oldukça fazla bir şekilde kirletiyor.
Aynen öyle. Bir
Evet.
mesela bu noktada aslında şunu da eklemek lazım. Hani belirttiğim gibi hani dünyayı veya doğayı bir şekilde kirletiyoruz ama burada hani bu tarz mutabakat belgelerine veya anlaşmalara imza atan devletlerin hepsinde bir ekonomik büyüme ve nüfus artışı gibi de çok önemli ölçütler var. Hani bunların artarak büyüdüğü bir dünyada emisyonları veya işte azaltmak veya çevre kirliliğini minimum seviyeye indirecek önlemleri almak da gitgide zorlaşıyor. Yani örneğin Türkiye'de bu Paris Anlaşması'nda imzalarken çeşitli çekincelerini dile getiriyor. Şöyle ki diğer ülkeler gibi finansal ve teknolojik desteklere eşit erişim hakkı istiyor ki bu çok doğru. Ama bunun
Normal.
dışında da şunu belirtiyor. Hani anlaşmanın maddesinde işte 2050 yılına kadar emisyon değerlerinin sıfırlanması gibi yani taahhüt ediyorsunuz. Bunu yapmak zorundasınız bu anlaşmaya göre. Ama şöyle bir yani açık kapı bırakılmasın, biraz daha esnetilmesini istiyor ki şöyle hani ekonomik büyüme ve nüfus artışı gibi parametreler dikkate alındığında mutlak emisyon azaltımı yapmanın imkansız olduğunu ve bu hususun dikkate alınarak da beklentilerin biraz daha hani yumuşatılmasını aslında istemiş.
Ya burada şöyle bir şey de var Ahmet, şimdi ya şimdi biz işte bir Almanya ile, işte bir Amerika ile, işte bir işte bileyim başka böyle çok gelişmiş, çok büyük sanayi üretimi yapan ülkeyle aynı potada değerlendirilemeyiz. Şimdi
Tabii.
yani bu ülkeler çok uzun yıllardır çok büyük sanayi üretimleri yapıp işte doğayı ciddi anlamda harap etmiş ülkeler ve hala öyle, işte biliyoruz ki Çin'de
Evet.
hala enerji çok büyük bir oranda kömürden geliyor. İşte Amerika'da bakıyorsun yani tüketim almış gitmiş, yani ne kadar gıdanın çöpe atıldığı belli değil. Ne kadar enerji tüketildiği belli değil. İşte hem su kaynaklarını çok kötü kullanıyorlar, hem diğer kaynakları çok müsrifçe harcıyorlar. Şimdi bu kadar uzun yıllardır bunlar yapılmış. Şimdi hadi gel diyorsun, emisyonu sıfıra düşürelim. Ama senin
Aynen.
tabii bu kaynakları tüketerek elde ettiğin bir sermaye birikimi var. Türkiye bu yarışın içerisinde kendini konumlandırmakta tabii zorlanıyor. Elbette ki
Aynen.
yapabileceği şeyler var. Bizim de var, işte bireysel olarak da var. İşte
Mutlaka.
nedir? İşte iki telefon kullanma, tek telefon kullan, işte televizyon kullanmayabilirsin. Ya da işte bilgisayarın ne bileyim ekran ışığını daha az açabilirsin. gibi birçok
gibi.
bizim de
Aynen.
yapacağımız şey olabilir.
Tabii.
Bunun gibi tabii Türkiye'de hani karar mekanizmalarını oluşturan işte o yapının da alabileceği kararlar olabilir.
Tabii.
Ama en nihayetinde burada bir eşitlik istemek bizim en net hakkımız. Burada hani şöyle bir şeye düşmemek lazım. İşte çevreyi hani koruyacağız ama biz kirletmedik mi dünyayı bu kadar?
Doğru,
Yani
aynen
biri de
öyle.
kirletenlerin belki biraz daha fazla koruması
Aynen. Bir
daha
de
adil
tabii,
olurdu.
aynen. Bir de mesela bu noktada bu kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarını tabii nasıl diyeyim tabiri caizse hunharca kullandık. Ve bu enerji kaynaklarının ömürleri sınırlı. Zaten dünyadaki bu ekonomik dengelerin bu kadar sarsmasının en önemli nedenlerinden biri bu. Yani bu kıt kaynakların belli güçlerin elinde olması ve onlar tarafından piyasanın yönlendirilmesi, bu o kadar açık. Bunlardan en
Tabii
önemlilerinden biri
yani.
de petrol. Bu tarz hani fosil yakıtların kullanımından dolayı biliyoruz en önemli küresel ısınmanın artmasına sebep olan gerekçe fosil yakıtların kullanımı.
Yani o
Bu
var.
tabii.
Mesela şey çok söyleniyor. İşte büyükbaş hayvancılık, işte o büyükbaşların çıkarttıkları gazların işte küresel ısınmada önemli bir rolü olduğu çok fazla işleniyor mesela.
Aynen.
İşte
Ve burada
Amerika'daki milyonlarca araç, işte o büyük büyük motorlu, işte
evet.
motorinli benzinli araçlar çok dikkate
Aynen.
alınmıyor ama işte
Aynen öyle.
hayvanların çıkarttıkları gaz çok önemsenebiliyor.
Evet. Burada tabii bu noktada ilerlersek yenilenebilir enerji kaynakları gündeme gelmeye başladı. Son dönemde çok popüler. Özellikle bu çevre kirliliği ve buna bağlı olarak gelişen problemler arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının da önemi artıyor. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Ama bu noktada da mesela bazı sıkıntılar olabiliyor. Onu sen geçtiğimiz programlarda değinmiştin, öyle hatırlıyorum. Tamam, yeşil enerji, yeşil enerji kaynakları kullanalım. İşte bunların en önemlilerinden biri hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş
Yani
enerjisi
enerji
gibi.
kullanıyorsan bir kaynağı tüketiyorsun. Yani bunun
Evet.
şeyi yok yani. İşte
Artı bir de
bu
benim hatırladığım bu güneş enerjisiyle
kömürden
ilgili bir sıkıntı var değil mi? Bu panellerin de yaydığı
Ya
bir ısı
hepsinde
vardı.
var işte yani nükleer enerji kullanıyorsan onun bir yatığı var. İşte güneş enerji çiftlikleri kuruyorsan onun atmosferi ısıtması söz konusu. İşte ne bileyim rüzgar türbini çiftlikleri kuruyorsan onların çıkarttıkları bir ses var.
Ses var. Evet,
İşte
doğru
baraj
diyorsun.
kuruyorsan o ekosisteme verdiğin bir zarar var. Yani enerji kullanıyorsan mutlaka ki bir zarar ortaya çıkıyor. Aslında tabii
Tam.
buraya kadar gelmişken de belki de buradan neler yapılabileceği, ne tür fırsatlar önümüzde olduğuna belki değinebiliriz. Ne dersin Ahmet?
Tabii, kesinlikle. Zaten hani çevre ile ilişkileri göz önüne alındığında tahmin ediyorum hani yenilenebilir enerji kaynaklarının bu fosil yakıt kullanımından elde edilen enerjilere göre etkisi yani zarar etkisi daha az. O yüzden hani yenilenebilir enerji tercih ediliyor. Bu noktada dediğin gibi önemli fırsatlar var ki devletin verdiği teşvikler noktasında da son dönemde işte örneğin Ar-Ge projelerini desteklemede ek puanlar geliyor bu konuda
Var,
özellikle.
evet var.
Bu açıdan önemli fırsatlar var bu konuda çalışacak firmalar noktasında. Bunun dışında bir de örneğin bu Yeşil Mutabakat Belgesi biliyorsun yine Avrupa Birliği'nin gündeminde. Bununla ilgili de yine bir program yapmıştık ki bu Paris Anlaşması ile paralel bir içerikli ilerliyor ki orada da işte 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfıra indirme hedefi, ekonomik
Evet, orada Avrupa Birliği'nin 1 trilyon euroluk bir bütçesi var.
Evet, önemli fırsatlardan biri. Tabii burada artık hani klasik ekonomik model analizleri yapılırken artık yeşil ekonomilere dönüşümle ilgili bir ekonomi modeli de geliştirilmeye başlandı. Hani burada hem özel sektör hem üniversite hem girişimciler açısından da denklemde önemli bir yer var. O yüzden mesela çeşitli destek programları ile ilgili çağrılar açılırken çağrı metninin özel şartlarında bu yeşil mutabakat kapsamında maddeler var. Yani bu kapsamda eğer proje gerçekleştiriliyorsa projeniz artı puan alıyor ve destek alma olasılığı daha da artıyor. Yani artık bu konudan kopma şansı yok. Yani çağrı özelinde zaten bu maddeler özellikle belirtiliyor. Hatta firmalar belki bu noktada firma, üniversite veya girişimciler bu noktada bu tarz projeler yapmaya ve bu tarz konulara eğilmeye yönlendiriliyor. Bu da aslında bu noktada hani yeşil enerji, temiz teknolojiler anlamında birazcık nasıl diyeyim, hem girişimci adaylarımıza hem firmalara yönelik önemli fırsatlar sunabilir. Benim hani kısaca özetleyebileceğim bu. Senin hani söylemek
Şimdi
istediğiniz
burada tabii
başka
ortaya
fırsatlar varsa.
çıkan fırsatlar işte yatırımcıların, geliştiricilerin, işte Ar-Ge yapan insanların önünde duran bazı fırsatlar var. İşte ne dedik? İşte enerji tüketimi olacak. Bunu artık azaltmanın tabii yolları var ama enerji olan ihtiyacın bu saatten sonra düşmesi biraz zor gibi görünüyor. Ama ne yapabiliriz? Burada enerji verimliliği konusunda ciddi bir açık var. Gerek fabrikalarda, gerek binalarda, gerekse de işte sokak aydınlatmalarında ya da diğer birçok enerji tüketen alanda geliştirmeler giderek önem kazanıyor. Burada çıkacak ürünler ciddi anlamda değerli olmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla burada enerji verimliliği konusunda çalışmaları yapacak şirketlerin önünde önemli fırsatlar var. Enerji verimliliği konusunda işte bu yapay zekaya dayalı işte bu enerjinin tüketilmesini yol açan prosesin parametrelerinin optimize edilmesi konusunda çalışmalar yapacak şirketlere inanılmaz
Çok ihtiyaç var.
bir ihtiyaç var ve bu şirketler eğer bunları hani gerçekten yapabiliyorlarsa yani unicorn olmaya bile gidebilirler.
Gidebilirler, tabii.
Burada çok ciddi önemli bir fırsat var enerji verimliliği konusunda. Ama enerji verimliliğini sağlayabilmek için de dijitalleşme olmazsa
Kesinlikle.
olmaz. Burada da dijitalleşme teknolojileri konusunda üretim yapan şirketlerin ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Tabii burada dijitalleşme başlığının altında da birçok farklı başlık var. İşte yazılım şirketleri bu konularda
Kesinlikle.
iş yapan. İşte yine bu IoT konusunda çözümler üreten şirketler muhakkak ki bunlar oldukça önemli olacaklar ki hala da tabii önemliler ama tabii önemleri artıyor olacak. Çünkü burada ihtiyacımız olan şey veri. Bu tip proseslerden sağlıklı veya işte bu enerji verimliliğini arttırabilecek bir kediyi biraz iteyim. Evet, enerji verimliliğini
Acıktı sanırım.
arttırabilecek valla o meraklı işte öyle geziniyor masanın üstünde. Kokluyor falan. Evet, ne diyorduk? İşte enerji verimliliğini sağlayabileceğimiz tabii denklemleri üretmemizi sağlayacak şey detaylı veri. İşte bu verilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve tabii bunu da sağlayacak şey dijital ikiz kavramı. İşte nasıl bir üretim bandı düşündüğümüz zaman işte proses üzerinde bir üretim bandı elemanı var. Mesela bir pres makinesi işte ve diyelim ki üretim bandında birkaç farklı komponent daha var. İşte bu her bir komponentin dijitalleşmesi, sonrasında üretim bandının dijitalleşmesi, işte dijitalleşen üretim bandı komponentlerinin birbirleriyle haberleşmesi ya da işte bu sistematik hani bir fabrika içerisindeki bütün her şeyi dijitalleştirdiğinizde tabii o da bir üst çatı altında toplandığında işte bu fabrika içerisindeki o toplam prosesin elektrik veya doğal gaz ya da diğer enerji tüketimini optimize edebilecek bir denklemler bütünü elde edilebiliyor. Bunun için de anahtar kelime dijitalleşme, dijital ikiz kavramı. Ne dedik? IoT çok önemli. Tabii bu denklemlerin
Kesinlikle.
ortaya çıkartılmasını sağlayacak yapay zeka çalışmaları çok önemli. Ya yani gelecek çok açık konuşalım. Bu şirketlerin dijitalleşmeyi
Kesinlikle.
araç
Aynen.
sunabilen şirketler.
Çok doğru.
Ve bunun
Aslında bu
üzerinde
noktada çok özür dilerim,
enerji...
sözünü kestim
Tabii,
de
evet.
kaybolmaması adına sonra unutabilirim belki. Bu dijital yani yeşil mutabakat belgesi olsun, Paris Antlaşması olsun, maddelerini incelediğinizde dijital dönüşüm ve dediğin gibi işte nesnelerin interneti, yapay zeka gibi kavramlar hemen hemen tüm başlıkların içerisinde var. Dediğin gibi o kadar önemli ki
Ya
hani
tabii
bu
şimdi Ahmet
maddeler.
bu şeyleri hazırlanmasında tabii üniversitelerin tabii önemli bir rolü oluyor. Tabii
Tabii.
oradaki bilim insanları da bu konuda çok yoğun şekilde çalışıyorlar. Ve tabii bizim buradan işte kısıtlı bakış açımızda görebildiğimiz şeyi onlar ellerindeki verilerle çok daha net
Çok daha kolay.
görebiliyorlar.
Aynen.
Yani bu çağrıların odak noktalarının buraya kayması elbette ki buradan beslenen bir durum. Şimdi özellikle bu geçmiş yıllarda bir şeyi çok görüyoruz. İşte çok fazla dijitalleşme projesi vardı, hala var. Ama artık biraz daha işte yapay zekada sürdürülebilirlik konusunda çok ürünler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü yani orası bir durgunluk noktasına geldi. Artık orada bir endüstriyel bir prosese dönüşmesi gerekiyor. İşte her, nasıl yazılımı artık böyle bir üretim bandı şeklinde üretebiliyorsak yine yapay zeka konulu yazılımları da o şekilde üretebilmek konusunda bazı çalışmaların hız kazandığını görüyoruz. Bu tip birçok proje artık görünüyor. İşte AutoML kavramı, MLOps
Evet.
kavramı, işte yönetilebilirlik, izlenebilirlik kavramları tabii burada önemli. Buralarda iş yapan şirketlerde tabii bir yan şey olarak tabii önem kazanacaklar. Ama unutmayalım, enerji verimliliği konusunda bir şeyler yapabilen, bu proses içerisinde bir komponent sunabilen her şirketin ben değerleneceğini düşünüyorum.
Kesinlikle.
Ama bu şirketlerin bir son bir şey daha ekleyeyim.
Tabii
Tabii
tabii.
bakış açısı, ürün bakış açısı Türkiye'de sınırlı olmamalı.
Tabii.
Yani tüm dünyaya satılabilecek ürünler, işte çok dil, çoklu dil desteği ya da işte orada coğrafik bir şey varsa onları destekliyor olması gibi hususların önemli dikkate alınması gerekiyor diye düşünüyorum.
Doğru. Ya bu noktada tabii de temiz teknolojiler alanında ya yenilenebilir teknoloji alanında bu söylediklerini yapılabilmesi için dediğim gibi ciddi bir altyapı kurulması da gerekiyor ki burada sadece hani özel sektör dışında kamu kurumları, senin her zaman belirttiğin üniversite, akademi yani araştırma
Üniversite çok önemli
merkezleri
ya.
ve tabii ki olmazsa olmaz özel sektör katılımcılarının bir araya geldiği, taleplerinin dinlendiği ve sorumluluk faaliyetlerinin belirlendiği, paylaşıldığı bir altyapı kurulması gerekiyor ki bu tarz bir yapılanma ülkemizde başladı. Bu yönde de önemli çalışmalar da yapılıyor. Bu noktada bir de yani yenilenebilir enerji noktasında küresel trendlere bakıldığında yani çok değişik tahminler tabii yapılabiliyor. Ama genelde 2030 yılında küresel enerji anlamında yenilenebilir enerjinin küresel enerji üretimindeki yüzdesinin %50'lere kadar çıkması bekleniyor ki çok büyük bir rakam. Avrupa Birliği'nin bu 2030'daki yenilenebilir enerji hedefi de %32 civarlarında. Genel olarak bakıldığında dünya çapında 2030 yılında yani çok da uzak değil aslında bundan bir 9 yıl sonra %30'un üzerine çıkması bekleniyor ki bu rakamlar da, bu öngörüler de bu noktada önemli fırsatların olacağını gösteriyor. Tabii bu çalışmaları özel sektör veya üniversite üzerinde yaparken bunların projelendirilebilmesi, belli bir metodolojide yapılabilmesi çok önemli değil mi Çağrı? Sen de katılırsın zannediyorum.
Yani evet, bu en önemli konulardan
Evet,
biri bu.
çünkü bu proje hazırlanarak, yani bir proje hazırlama kültürüyle yapılan işlerin hem sonuçlanması hem ticaretleşmesi boyutunda önemli katkılar olacağını düşünüyorum. Çünkü proje yazma oldukça yani bir firma kültürü veya bir üniversite için bu bir Ar-Ge kültürü oluşmasında çok önemli bir araç. Çünkü oradaki işte doldurulan formlar, o formların belli bir disiplinle ilerlenmesi, hedeflerin takip edilmesi,
Ya
bütçelemelerin
burada ufak bir
yapılması çok
parantez
önemli.
açmak
Tabii.
gerekirse
Tabii.
Ahmet, şimdi bu mesela T-DEP'teki formlar aslında şey, biraz bu Alfa bilindeki formları da
Tabii.
çok benziyor. Aslında bütün
Benziyor.
formlar birbirinin aynısı gibi.
Doğru. Doğru.
Bazılarında
Doğru.
bazı özel farklı şeyler olabiliyor ama
Şari
üst
özel
aşağı beş
olabiliyor.
yukarıda evet,
Evet.
aynı formlar yani.
Evet.
İşte
Evet.
istenilen şey çok basit. Ne yapacaksın? Niye yapacaksın? Ne
Yapacaksın ve bu
kazanacaksın?
ne
Bu kadar
kazanacaksın?
basit
Bunu,
aslında.
aynen. Bunları tabii hani takip edilmesi noktasında bu böyle bir sistematiğin gelişmesi çok önemli. Biraz önce söylediğimiz gibi yenilenebilir enerji noktasında oldukça önemli fırsatlar doğacak gibi gözüküyor. Tabii bu yenilenebilir enerjinin sanayiye katkısı yeni iş alanları oluşturma noktasında da tabii çok önemli.
Öyle.
Şöyle örneğin yapılan araştırmalarda 2017'de dünya çapında yaklaşık 10 milyondan fazla kişi yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyor. Bu rakam oldukça yüksek aslında.
Tabii orada da bir sanayi var işte ne, mesela işte rüzgar türbini, işte türbinlerin
Tabii.
yapılması gerekiyor, onların bakımı gerekiyor.
Tabii.
Orada da bir ton operasyonel faaliyet var, onların gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Aynen.
Evet, tabii bu bir iş ortaya çıkartıyor. İşte bu mesela rüzgar türbini yapıyorsunuz, işte onun için bir öngörücü bakım yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü rüzgar türbinini denizin ortasına koyuyorsun diyelim ki. Yani sürekli gidip ona müdahale edebilmen mümkün değil. Şu fırtına var, gidemiyorsun. İşte ama bir parçanın bozulacağını bilirsen ya da ömrünün tükendiğini fark
Aynen.
edebiliyorsan ne yapıyorsun? Zamanında o müdahaleyi yapabiliyorsun. Çünkü şeydir, hani bu öngörücü bakım projelerin çoğunda rüzgar türbini vardır. İşte
Tabii.
hep sorarlar niye rüzgar türbini? Abi yani işte adam dağın başına koyuyor, denizin ortasına koyuyor. Muhakkak ki buralara servis vermesi çok kolay değil.
Tabii.
Bunu planlı programlı yapabilirse eğer büyük bir avantaj onun için. Hem oradaki elektrik
Aynen.
üretimi durmayacak, hem de
Doğru.
işte orada bir parçanın bozulması, başka parçaların bozulmasına da sebep olacaksa bunun önüne geçecek
Aynen.
gibi.
Aynen. Bu yenilenebilir enerji yani sektör olarak çok çeşitli alanlarda iş sağladığı gibi örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı yine önemli rakamlar var. 2026 yılına kadar güneş fotovoltaik kurulumcu mesleği diye bir çeşit değişik bir meslek dalı. Bunun %105 oranında artacağı öngörüsü var. Yine çok büyük bir rakam. Bunun dışında mesela bu yenilenebilir enerjide hani işte enerji bağımsızlığı, işte enerji fiyatlarının daha kararlı olması gibi hani kaçınılmaz sonuçlar doğurduğu gibi emisyon ticareti diye çok farklı bir kavram da var mesela Çağrı. O da benim ilgimi
Var.
çekmişti.
O tabii çok evvelden de vardı, işte
Evet,
bunun
evet.
borsası işte nasıl olacak,
Aynen.
işte kim ne kadar şey yapacak. Tabii Türkiye burada biraz dezavantajlı konumda. Bilmiyorum,
Olur.
daha evvelki
Evet.
programlarda konuşmuş
Biraz
muyduk?
bahsetmiştik aynen.
Çok riskli,
Evet.
çok yıkıcı olabilecek bir konu bu.
Evet.
Eğer dikkat edilmezse bu emisyon, yani ortaya çıkarttığınız emisyon dolayısıyla sizden alınacak para ya da işte orada sizin emisyon ortaya çıkartma hakkınızın yeterli olmadığı durumlarda, yani
İş
yüksek
yapamayacaksın artık.
teknolojili, tabii yüksek teknolojili
Aynen.
bir şeyler yapamıyorsanız tabii oldukça zorlu bir süreç sizi bekliyor olacak. Ciddi anlamda eşitsizliklere yol
Ne
açabileceğini
olabilir?
düşündüğüm bir alan ama bu da önemli, dikkate alınması gereken bir şey. En nihayetinde ülkemizde bu anlaşmalara taraf oluyor ve bir gün gelecek. Tabii dünyanın da durumunu göz önüne alalım. İşte bir gün gelecek, dünya artık ciddi anlamda kirlenmiş olacak ve işte bu ertelenemez bir şekilde önümüze çıkacak bu karbon
Doğru.
kredileri.
Doğru.
Eğer biz o konuya buyur.
Yani tam bu güneş değilim de orada hani güneş enerjisiyle ilgili olan rakam. Yani bu dünyada oldukça önemli bir trende sahip. Örneğin bizde 2020 yılının Ağustos verilerine göre güneş enerjisi %7'lik bir civarda falan hani kullanım oranı. 2028'e kadar ama yani Türkiye'nin de koyduğu bir hedef var. 1,38 milyar dolarlık bir değerinde rüzgar enerjisi, güneş pardon çok özür dilerim. Güneş enerji sektörü 2028'e kadar 1,36 milyar dolar. Rüzgar enerji sektörü ise 33,3 milyar dolar değerinde sanayi üretimi sağlayacağı öngörülüyor. Oldukça büyük rakamlar, iddialı hedefler. Bu noktada
Yani
bakalım neler
Türkiye'de
yapacağız.
evet yani Türkiye'de zannediyorum rüzgar şeyin önünde, güneşin
Tabii
önünde.
tabii o önünde aynen.
Yani ama
Sanayi
tabii
üretimi anlamında 2028'e kadar ama yüksek rakamlar hedefleniyor.
yani evet, şimdi burada da tabii temiz enerjinin üretilmesine yol açacak teknolojiler, işte panel üretimi ya da işte rüzgar şey, ne diyorlar şimdi, rüzgar paneli
Rüzgar
mi
türbini.
diyorlar? Yani rüzgar
Türbini. Hı
türbünü
hı.
üretimi tabii bu alanlarda oldukça önemli, ama tabii buralarda Türkiye'nin belli geliştirmeler yapması, ürünü ortaya çıkartabilmesi elbette ki mümkün. Ama tabii bu da şeye bakıyor biraz, işte işte bugünden ya da dünden yapılmış Ar-Ge çalışmalarına bakıyor. İşte üniversitelerde yapılan çalışmalara bakıyor. Çünkü yani yüksek teknolojide bir şey üreteceksiniz. Yani bunu tabii böyle büyük araştırma şirketleri kendi başlarına da yapabiliyor. Yani yeterli kaynakları var, ama Türkiye'de sanki böyle üniversiteler olmadan, üniversitelerle birlikte yapılmadan bunun çok mümkün olması
Aynen.
zor gibi görünüyor. Burada
Artı
tabii yine
burada
üniversitelere girmek lazım, evet.
kesinlikle o önemli araştırma kurumları mutlaka dahil olmalı. Teknoloji gelişme bölgeleri önemli. Bunun dışında bir de mesela şey de olabilir gibi hani bir temiz teknolojilere yönelik bir girişim sermayesi fonu tasarlanması mesela. Bu noktada o da önemli bir yatırım kaynağı olabilir. Bunlar da önemli girişimler
Ya
olabilir
burada
diye
tabii
düşünüyorum.
şöyle bir şey var. Ya şimdi hani yatırımcının da tabii baktığı şey aslında doğal olarak işte bir para yatırıyorum, bir para kazanayım. Tabii bunu yatırımcı nasıl ölçmeye çalışıyor? İşte gelecekte ne olacak? İşte gelecekte nereye gidecek? İşte 5 sene sonra ne olur? 10 sene sonra ne olur? Tabii burada temiz enerji, enerji verimliliği ve bunun destekleyecek işte dijital ikiz teknolojileri, yapay zeka teknolojileri ya da işte tarımda verimlilik gibi ürünler, tabii buradan baktığımızda inanılmaz bir ivme kazanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla ben yatırımcıların da buraya yöneleceğini çok net düşünüyorum. Ama tabii
Kesinlikle.
şöyle bir durum var. Bu tip teknolojileri becerebilen, yapabilen şirketlerin işte sadece Türkiye içerisinden işte sermaye kaynağı bulması gibi bir şey ortada yok.
Tabii.
Eğer ürününüzü iyi bir şekilde pazara çıkartabilirsiniz, iyi bir tanıtım yaparsanız işte YouTube vesaire oralarda, burada Türk yatırımcısının karşısında duracak ana işte yabancı yatırımcılar, işte biliyorsun işte Türkiye'de oyun sektörü iyi bir ivme yakaladı. İşte neredeyse
Evet.
her oyun şirketi bir yabancı yatırımcıyla görüşmüştür. İşte bence Türk yatırımcısı burada biraz daha aktif olup yani ciddi anlamda bu şirketlere bir şekilde yatırım yapmalı şimdiden. Yani
Doğru, çok
şeyi
önemli.
biliyoruz, Türkiye'deki sermaye birikimi hani var bazı çevrelerde, ama bunların girişimlere akması durumu çok kolay olmuyor. Akan miktarlar da çok yeterli olmuyor. Eğer tabii çok parlak bir ekip, işte çok iyi bir iş fikri yoksa genelde işte işte firmalarımız belli bir ölçek üstüne çıkmakta oldukça zorlanıyor. Halbuki bu işi aynı ekip Amerika'da yapsa belki unicorn olacak, ama burada yeterli sermaye desteğini bulamadığı için bazı yerlerde tıkılabiliyorlar. Çünkü Ar-Ge işi para işi, işte parasız olmuyor, insanla yapılıyor. İşte Ar-Ge personeli yetiştirmek de çok zor, elde tutmak da çok zor.
Doğru.
Çünkü iyi yetişmiş bir Ar-Ge personeline her gün yurt dışından bir yerlerden bir iş teklifi, bir mail, işte gelin bir tanışalım çağrıları gidiyor. Ya bu
Mutlaka.
insanları tabii tutmak da çok kolay değil. Burada da Türk yatırımcısının bence biraz tabii yapılıyor. Tabii çok da var bu çalışmalar, ama elini hızlı tutması lazım diye düşünüyorum. Çünkü burada bir tren kaçtı mı bir daha
Doğru.
yakalamak oldukça zor olacaktır.
Yine bu yeşil teknolojilerle veya temiz teknolojiler konusunda yenilenebilir enerji konusunda dediğin gibi sürdürülebilirlik çok önemli. Bunun için de en önemli gereçlerden biri de sermaye oluşturulması mutlaka. Bu tarz fonların oluşturulması, bunların yeterli şekilde kullandırılması ki nitelikli insan kaynağımızın burada kalması, burada çalışmalarını devam ettirmesi gerçekten çok önemli. Hani son dönemde bu konuyla ilgili ataklar yapılıyor. Yani yurt dışında tersine beyin göçü şeklinde bilim insanlarımızı buraya getirme yönünde. Hani yeterli oluyor olmuyor ama hani tabii ki
Yani
mevcut
bir niyet var.
bir niyet var. Çünkü bu görülüyor. Hani senin belirttiğin biraz önceki gerekçeler görülüyor. Bu tarz konularda yetkin kadroları tutabilmek, projeleri gerçekleştirmek ve en önemlisi sürdürülebilirliği sağlamak için mutlaka yetkin insan kaynağının kullanılması gerekiyor. Onların devamlılığının sağlanması çok önemli.
Yani çok
Sen de
önemli Ahmet, yani bu
evet.
insan yetiştirmek çok
Evet.
zor, ciddi anlamda emek istiyor. Bu insanlar gittikleri zaman bunların yerlerini doldurmak da çok mümkün
Aynen.
olmuyor. Burada gerek kamunun gerekse de yatırımcıların Ar-Ge şirketlerini desteklemesi lazım.
Aynen.
Yani çok yüzeysel desteklerle bu işin yürüyebilmesi çok mümkün değil.
Ki
Çok açık söyleyelim bunu.
evet, bir de özellikle hani böyle yenilenebilir enerji, temiz teknolojiler gibi bir çağ açıp bir çağ kapatıp bir çağ açacak noktaya gelmiş konuların yani ülkemizde de çok potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hani bu konularda belli çalışmaların yapıldığı zaten aşikar. Hepimiz takip ediyoruz. Bu noktada da daha büyük çalışmaların yapılabilmesi için bu tarz desteklerin veya fonlamaların artarak ve daha büyük boyutlarda tatmin edici noktalarda devam ediyor olması kaçınılmaz. Bir de bu tarz dediğin gibi çok önemli fırsatlar. Burada treni kaçırmadan dediğin gibi önemli yatırımları zamanında yapabilmek çok önemli. Önemli yatırımlardan birisi de insana yatırım yapmak burada. İnsan
Evet,
kaynağını
çok
tutabilmek
önemli
için.
olan şey bu.
Çünkü o dört duvar taşlar o bir projeleri gerçekleştirmiyor. Burada yapanlar mühendisler veya bu konunun işte analistleri. Önce planlama yapılıyor. Bunların tamamı hepsi insan ürünü çıkan projeler. O yüzden insan kaynağına yatırım yapmak gerçekten çok önemli. Onları tutabilmek, sürdürülebilir kılmak gerçekten bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum.
Ya bak, şöyle bir şey var Ahmet burada. Ben bugün bir girişimciyle beraberdim. İşte bizim de birlikte bir şeyler yapmak istediğimiz bir girişimci bir kardeşimiz var. İşte bu kardeşimiz mekatronik mühendisi ve yani neyi tutsa yapıyor adam. Çok becerikli. İşte kendi kendine drone da yapıyor. İşte bir böyle bir kahve üzerine böyle resim yapan bir makine yapmış. Ya birçok şey yapmış adam. Yani eline ne versen de yapacak kadar yetenekli bir çocuk. Yani ama bakıyorsun, yani desteklenmemiş, yani ciddi anlamda bir destek alamamış. Halbuki yani olması gereken şey şuydu: bu çocuğa ciddi anlamda bir hem mali olarak hem işte iş tavsiyesi veya mentorluk olarak desteklenmesi gerekiyordu. Burada önemli nokta bence şey, Türkiye'deki gençlik yani inanılmaz inovatif. Yani inanılmaz. Yani öyle şeyler çıkabiliyor ki işte 10 dakika işte böyle 4 kişiyle otur, 4 gençle otur konuş. İnanılmaz iş fikirleri çıkıyor. Ama gençlerin en büyük sıkıntısı bunları hayata geçirebilmek konusunda bir destek bulamıyorlar. İşte iş fikrinde tek başına bir anlamı yok. İşte ben de çok başarılı iş fikirleri duyuyorum. Ama ne lazım? Para lazım, ekip lazım, mentorluk lazım. Bu anlamda gençler çok yalnız kalıyorlar. İşte ama böyle büyük bir potansiyeli yeteri kadar değerlendiremiyoruz diye düşünüyorum. Burada tabii aslında varmak istediğim nokta şu. Gelecek tabii gençlerin geleceği Ahmet. Şimdi ben 40 yaşındayım. Benim önümde daha bilmiyorum da işte belli diyelim ki 40 senem daha var. Ama 20 yaşındaki bir insan önünde 60 sene var. Yani geleceğin dünyası onun dünyası biraz. Yani kendi dünyasını kurtarması için bir şeyler yapabilmesi için onlara destek olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi
Doğru.
bir de tabii ben 40 yaşındayım ama diyelim ki ben 70 yaşında olsaydım, 70 yaşında olsaydım kendimi ve işte o anki rahatımı düşünürdüm. İşte son işte birkaç selam nasıl geçecek diye düşünürdüm. Tabii öyle düşününce de ona uygun ürünler ortaya çıkartırdım. İşte Avrupa Birliği'de yine en çok gördüğümüz projeler işte evde yalnız yaşayan yaşlıların hayatlarını ikame etmesine yönelik projeler. İşte kameralar kuralım, ses sistemleri kuralım, işte insanlara bir şey olursa anlayalım, işte böyle robotik bakımlar yapalım, yapay zekalı çözümler üretelim. Ama gençliğin ihtiyacı ya da işte dünyanın gittiği yerdeki ihtiyaç, tabii bu da var ama daha önemli ihtiyaç, işte dünyamız kirleniyor. Gelecek kuşaklara her nesilde daha kötü bir dünya bırakıyoruz. İşte bunun da çözücüsü bence gençler olabilir.
Doğru.
Ama onların önünü açmak oldukça
Önemli.
önemli diye düşünüyorum.
Aslında bu noktada hani TÜBİTAK'ın 1512 BİK programı fena bir program değil. Oldukça
Evet,
etkin.
ben evet
Tabii burada
beğeniyorum.
hani birazcık aşamaları var. İşte aşama 1'de uygulayıcı kuruluşa başvuruyorsun. İşte onlar senin projeni değerlendiriyor. Belli formları doldurmanız gerekiyor. Ondan sonra yine işte TÜBİTAK tarafından belli bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. O değerlendirmeleri geçtikten sonra işte firma kurma aşamasına geçiliyor. Firma kurun deniyor. İşte sözleşmeler imzalanıyor. Ondan sonra firma kurduktan sonra işte dönemsel olarak tutarlar aktarılıyor vesaire gibi. Bunların belli adımları var. Hani program anlamında belki hani süre anlamında bakıldığında çok uzun değil ama hani belki bu biraz önce verdiğin örnekteki benzer girişimci arkadaşlar biraz daha böyle projeden uzak, daha sıcak paraya bir şekilde ulaşma
Ya
içinde
ama
olabilirler.
yani öyle ama şimdi oradaki yatırım ya da destek tutarlarının da güncellenmesi lazım. Çünkü işte geçen seneki developer maaşı ile bu seneki developer
Ha,
maaşı çok
onlar
farklı.
tabii değişiyor. Doğru. Doğru
Çünkü
açıdan doğru.
o yani işte kiraları artıyor, işte elektrik, su artıyor, çalışan
Tamam.
maliyetleri artıyor, parça
Zaten
maliyetleri
tabii
artıyor. İşte
doğru.
biz mesela birkaç ay önce bir bütçe çıkartmıştık. İşte işte mekatronik sistem kuracağız. Ya bugün dönüp baktığımızda maliyetimiz %20-25 artmış. Yani inanılmaz. Yani bu tip de bir şeyler de var. Bu
Evet, bu
destekler çok iyi ama biraz daha işte
geliştirilebilir.
arttırılması lazım
Doğru.
bunların.
Doğru. Bir de bu desteklerden söz etmişken ikinci konudan da bahsedeyim. Biraz önce söylediğin o bu tarz bütçe artışları hani beklenmedik bu tarz ekonomik koşullardaki değişiklikler yine kurullarda değerlendirilip hani başkanlık kararıyla değiştirilebiliyor. Hani onda bir sıkıntı yok. Hani %100 tabii onaylanır demiyorum ama değerlendiriliyor en azından. İkincisi tabii hani TÜBİTAK'ın desteklerinde böyle hani nasıl söyleyeyim? Mutlaka sizin de bir sermaye ortaya koymanız gerekiyor. Yani elin taşın
Yok tabii
altına karşı
öyle.
tarafta mutlaka bir şekilde koyuyor. Hani %100 tüm desteği verme gibi bir şey yok. Bunun dışında işte kira gideri falan, ofis gideri gibi
Yok bayağı
giderlerde.
yüksek şey yapıyor ya işte
Evet.
bayağı %75'lere
Evet.
varan desteği
Konusu
var bence
açılmışken
bayağı
hani
iyi.
tabii konusu açılmışken hani değineyim dedim. Böyle kira ofis gideri gibi giderler o kapsamda hani desteklenmiyor girişimcilikte. İşte personel giderleri, seyahat giderleri vesaire gibi giderler destekleniyor. Onun dışında bu özellikle biraz önce söz ettiğimiz bu yeşil mutabakat konusunda da çok önemli ek puanlar var. Buna mutlaka hem firmalar hem girişimciler üzerinde mutlaka dikkat edilmeli. Yapay zeka anlamında hatırladığım kadarıyla siber güvenlik alanında da desteklenen bir proje sorduğunuzda
Evet,
ek
o
puan
da
alarak
önemli bir konu.
desteklenme noktasında önemli avantaj sağlayabiliyorsunuz. Enerji bugün dünyanın en önemli konularından birisi. Hani döndük dolaştık yine tabii Ar-Ge projeleri böyle güzel bir hani
Ya
özetle
çünkü
yaptık.
ya tabii Ahmet, burada önemli olan şey bu, işte yeni bir pazar var. Yeni demeyelim de var, ama işte bizim yeni dahil olabileceğimiz bir pazar var. Biz bu pazara nasıl dahil olacağınız
Evet, çok boyutlu
sorusunun
düşünülmesi gerekiyor.
cevabı
Aynen.
biraz gençlerde diye düşünüyorum.
Aynen. Çünkü
Ama
onların vereceği
genç...
tepkilere ve cevaplara göre küresel, bölgesel ve ulusal anlamda nasıl bir rol çizeceğimiz belli olacak. Gençlerin burada gerçekten çok önemli bir rolü olacak, haklısın.
Ama işte onları da yalnız bırakmamak lazım. Tabii her şey para değil.
Tabii.
Bu gençlerin tabii paraya da ihtiyacı var, ama paranın yanında mentörlüğe de çok
Tabii.
ihtiyaçları var. Gerek geliştirdikleri ürün anlamında bir mentörlüğe ihtiyaçları var. Gerek şirket kurmak, işte ürün pazarlamak nasıl?
Evet.
Çünkü biz bu gençleri, ya hadi siz deneyerek öğrenin dersek, tabii ciddi bir
Tabii.
gecikmeyle
Doğru.
karşıya
Evet.
kalabiliriz.
Doğru.
Bu
Aslında
durum da
bu
var.
yine Big Program'ın hani yapı tasarımında da bu var. Hani uygulayıcı kuruluşlar üzerinde bu söylediğim mentorluk hizmeti aslında veriliyor. Bu tabii tüm illerimizde yok. Belli illerde var ama yani örneğin Adana'da yaşayan bir arkadaşımız gelip çağrı döneminde Ankara'daki uygulayıcı kuruluşa başvurusunu yapabilir. Desteklenmesi durumunda mentorluk hizmetini de alıyor. Bu noktada aslında teşvikler var. Ama dediğim gibi artarak devam edecektir.
Tabii artması lazım.
Tutarlar zaten dönemsel olarak gözden geçiriliyor mevcut ülke şartlarına göre. Onun dışında önemli başarı hikayeleri de çıkmış aslında. Bunu daha önceki programlarda
Evet,
konuştuk.
evet.
Çok farklı konularda, farklı sektörlerde çok ilginç başarı hikayeleri belirttiğin gibi çıkıyor. Ama tabii ki bu özellikle genç girişimci arkadaşların yönlendirilmesi, mentorluk anlamında çok önemli. Zaten projeyi yapıyorlar. Hani gerçekten iyi bir girişimci, iyi bir fikri varsa teknik anlamda zaten bunu yapmama gibi bir lüksü yok. Mutlaka yapıyor. Bunun ama ticaretleşebilir, pazarlanabilir olup bir ürün olarak raflı hani şey tabiriyle, tacir tabiriyle raflarda yer almasının sağlanması işte senin belirttiğin gibi özellikle bu mentorluk anlamında yalnız bırakılmamalarından geçiyor. Bu noktada gerçekten doğru bir tespit yaptım.
Evet, ya son olarak da şeyi, bir de Eurostars programına değinelim.
Tabii.
Üçüncü program biliyorsun şey
Evet.
oldu. Burada ben şey gördüm, bir artık araştırma merkezleri ve üniversitelerde projelere dahil olabiliyormuş.
Aynen.
Eurostars programı 3, Eurostars 3 programı dahilinde. Bu belki şey olabilir. Hani Eurostars biraz daha tabii KOBİ'lere yönelik,
Evet,
yanlış
yenilikçi bir KOBİ'nin
hatırlamıyorsam.
mutlaka koordinatör olarak yer alması gereken bir şey.
Biraz daha
Ama
küçük bütçeli projeler,
evet.
ama burada şey çok önemli, işte burada hep bahsediyoruz ya, üniversite, işte KOBİ, üniversite sanayi işbirliği. Bu bence çok anlamlı olmuş, işte burada
Evet.
yenilikçi teknolojilerin üretilmesi anlamında. Çünkü şöyle, biz üniversitelerle çalışırken tabii hani üniversite projenin içerisinde tam dahil olamadığı için bir danışmanlık almak şeklinde bir çalışmaya yönelebiliyorduk. Ama burada bir üniversite proje partneri olarak projenizin içine dahil edip onun kendi kendini fonlaması gibi bir durum da ortaya çıkabilecek anladığım kadarıyla. Bu da
Evet.
güzel bir gelişme
Evet.
olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü gidiyorsun yurt dışında bir projeye, bakıyorsun Macaristan'dan X Üniversitesi, Finlandiya'dan
Doğru.
başka bir üniversite, işte Berlin Teknik Üniversitesi, işte ne bileyim Budapeşte bilmem ne üniversitesi. Projelerin içerisinde çok net bir şekilde girip bazen projenin sahibi olabiliyorlar.
Evet.
Ve inanılmaz bir inovatif durum ortaya çıkıyor. Ar-Ge anlamında inanılmaz
Tabii.
içerikler çıkabiliyor.
Tabii
Bu
tabii.
anlamda da yani bu bir başlangıç olur umarım. Diğer programlarda da üniversiteler
Aynen.
yani özellikle bu Avrupa tarafında aktif rol alırlar. Çünkü bizim burada ihtiyacımız hem bu enerji verimliliği, işte hem yeşil enerji, hem bunları destekleyecek diğer teknolojiler
Kesinlikle.
tarafındaki çok büyük ihtiyacımız akademiyle birlikte çalışmak oldukça önemli. Türkiye'de tabii yine bir hiçbir şey yapılmıyor diyemeyiz. Önemli şeyler elbette yapılıyor.
Mutlaka.
Ama bu da güzel bir başlık olmuş oldu.
Aynen öyle. Zannediyorum bu çağrıda bir de eğitim ve araştırma hastaneleri de dahildi. Daha önceki çağrılarda var mıydı? Hatırladığım kadarıyla yoktu, değil mi? Bu da tahmin ediyorum yine bu
Yani
pandemi dönemindeki hani koş pandemi dönemindeki
hastane şeyi bilmiyorum da bu
anladım.
biz daha evvel İTİA'da böyle bir sağlık projesine dahil olmuştuk da ben hastaneleri kendileri katılamıyor, üniversite hastaneleri katılamıyordu diye hatırlıyorum. Orada işte öğretim görevlilerinin şirketleri üzerinden dahil olabiliyorlardı işte. Öğretim görevlisi hem üniversitede araştırmalar yapabildiği için. Öyle hatırlıyorum. Bu çağrıda farklı bir durum var mı bilmiyorum. Çünkü o konu biraz şey, çok bizim bilmediğimiz bir alan.
Doğrudan eğitim ve araştırma hastaneleri demiş. Yani burada tabii önemli laboratuvar çalışmaları vesaire yapılabilir bu program kapsamında.
Yani olabilir. Ya ben geçen günlerde öyle bir oluşum duydum. İşte bazı konularda işte birkaç üniversitenin işte bir araya gelip bir laboratuvar, bir araştırma merkezi kuracağına dair, hani şu an tabii açıklanmadığı için ben de açıklamayacağım ama bu tip o taraflarda da çok yoğun çalışmalar oluyor diye gözlemliyorum, duyuyoruz. İşte biz de bazı toplantılarda konuşuyoruz bunu. Böyle duyumlar da var. Zannediyorum o tarafta da biliyorsun Türkiye'nin o tarafı çok kuvvetli bir tarafı aslında.
Evet.
Sağlık tarafı önemli,
Okey.
oldukça iyi. Hem fakültelerimiz, tıp fakültelerimiz çok iyi, hem de orada teknoloji üretme konusunda bir altyapımız var. İşte
Var.
büyük sağlık gruplarımız da var, üniversitelerimiz de çok iyi. Türkiye'nin bir önemli bir Ar-Ge noktası da burası olacak gibi görünüyor önümüzdeki yıllarda.
Aynen öyle. O zaman bugün konuşmamızı tamamlarken iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın dünya için bir tehdit olması ve bu zorlukların üstesinden gelmek için belli oluşumların içinde yer almak, yani ülkemiz için de bu öyle. Belli politikaları uygulamak, belli anlaşmanın içerisinde yer almak çok önemli. Tabii bunları sadece kağıt üstünde değil de uygulama anlamında da hayata geçirebilmek adına çok önemli. Umarım bu sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi noktasında, çevre kirliliğinin azaltılması noktasında, temiz enerjilere geçilmesi noktasında üzerimize düşen sorumlulukları kısa süre içerisinde gerçekleştirmeye çalışırız. Hem kendimiz için hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için diyorum ve sözü sana bırakıyorum Çağrı.
Evet, yani ben de tabii son olarak ne söyleyebilirim? İşte dünyamız ölüyor arkadaşlar tabii. Bu hızlanarak da devam eden bir süreç. Ama bu bizim hani oturup ağlamamızı gerekmiyor. Ah dünya ölüyor, ne yapalım? Ah vah diyebileceğimiz bir durum yok. Burada hem bize çok güzel iş fırsatları çıkıyor. Hem de tabii yapacağımız işin, ortaya koyacağımız ürünün insanlık için bir önem atfediyor olması durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bize düşen işte bu bahsettiğimiz konularda çalışmalar yapmak, üretmeye çalışmak, ürünler ortaya çıkartmaya çalışmak. Bu oldukça önemli. Buralarda hem üniversiteler, hem KOBİ'ler, hem sanayi şirketlerimiz, hem de kamunun gördüğüm kadarıyla taşın altına elini sokma potansiyeli, ya potansiyeli demeyeyim mi, isteği var. Dolayısıyla hem yatırımcıların hem girişimcilerin buradaki yani bu niyetin ve tabii buraya gelecek işte fonların farkında olup buralarda çalışmalar yapması oldukça önemli olacaktır diyerek sözü tekrar kapanışı yapmak için sana devrediyorum.
Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Soru var mı diye baktığımızda soru gözükmüyor. Gençlerden başarı hikayeleri bekleniyor demiş Salih Bey. Dönem dönem evet
Evet.
bu
Yani
tarz
bizim
başarı
de
hikayeleri çıkıyor.
beklediğimiz o. Ama tabii bunu işte sadece bekleyerek onların yapabilmesi mümkün değil. Destek olmak da oldukça önemli.
Aynen öyle. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımız Pazartesi günü olacak. Yine ilginç bir konuyu işleyeceğiz. Onu da yine LinkedIn ve
Bir
YouTube
ufak tüyo
sayfalarımızdan.
verelim istiyorsan.
Yani aslında bu dönem hani biraz da böyle Ar-Ge ekosistemini konuşuyoruz ama bunu finansal boyutta da birazcık irdelemek istedik.
Tabii. En önemli konusu
Aynen.
o zaten abi.
O konuda da bir uzman konuğumuz olacak. Bu kadar tüyo vereyim. Onu da
Tamam.
duyuyorsunuz
O
zaten. Birkaç gün
zaman
içerisinde
bayağı
yapacağız.
yani finans
Evet,
falan önemli. Evet.
sorularınızı hazırlayalım diyebiliriz. Onun dışında benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz.
Evet, herkese çok teşekkür ederiz. Pazartesi görüşmek
Görüşmek
üzere.
üzere diyelim.
Kendinize
İyi
iyi bakın.
akşamlar.
İyi akşamlar.